Burası Tahran, İran-ı İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 40 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Muhterem dinleyiciler, Hefte Evrenk adlı programın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Gülistan ilinde olacağız ve biraz Türkmen halkının tarihinden ve kültüründen bahsedeceğiz ve birkaç Türkmen müziği çalgılarıyla tanışacağız.
Geçmişten günümüze Türkmen halkının acılarını, üzüntü ve sevinçlerini, sosyal ilişkilerini, doğadaki yaşamlarını ifade ettikleri müzik, yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Tüm kutlamalar, geleneksel oyunlar, yaz törenleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü, ailenin yaşlı bireyinin 63. doğum günü ve düğünler müzik eşliğinde yapılır.
Ancak Türkmen halkının müziğinden bahsetmeden önce Türkmen halkının tarihini ve kültürünü biraz araştırarak ve Türkmenlerin tarihine ve kültürüne genel olarak göz atarak bu şekilde Türkmen müziğinin temelini ve nasıl oluştuğunu biraz daha iyi anlayabiliriz.
Tarihi kaynaklara göre Türk ve Moğol halkları birkaç bin yıldan beri Aral Gölü, Balkaş Gölü ve Yenisey Nehri çevresinde yaşamaktaydı. Bu kavimlere Moğol çölünden göçü yüzyıllar boyunca gerçekleşti ve onlardan birçok grup yavaş yavaş Hazar Gölü'nün doğu tarafına ve Orta Asya'nın geniş çölüne dağıldı.
Bu halk tarihi kaynaklarda Oğuz Türkleri olarak bilinir. Oğuzlar, Çin İmparatorluğu'nun baskılarının yanı sıra doğal zorluklar nedeniyle batıya ve güneye itildi. Öyle ki 11. yüzyılda bugünkü Türkmenistan'ın kuzeyindeki Üsyurt bölgesine yerleştiler ve yerli kavimlerle yıllarca savaşıp kaçtıktan sonra onlarla karışarak Türkmen olarak bilinen bir etnik grup haline geldiler. Tarihsel raporlar Türkmen kavimlerinden bazı grupların ilk kez Selçuklu kralı Sultan Sencer şartlarını kabul ederek Etrak nehrinin iki yakasına resmen yerleştiklerini göstermektedir.
İranlı Türkmenler Gülistan ilinin kuzey ve doğu kısımları ile Kuzey Horasan'ın bazı kısımları dahil olmak üzere çoğunlukla Hazar Denizi'nin doğu kıyılarında yaşıyorlar. Onlar Türkmence konuşuyorlar ve yerel kıyafetler giyiyorlar.
Belirtildiği gibi Oğuzlar Orta Asya'ya göç etti. Bu göçmenler arasında Ozan olarak adlandırılan şarkıcılar da vardı ve bugün onlara Bahşi deniyor. Ozanlar aslında hayatı, göçü ve üzüntüyü ifade etmek için halkın diliydi ve Türkmenler arasında yüksek bir manevi itibara sahipti. Onlar kendi kavminin hafızası olarak müzik enstrümanını çalarak kavvali hikayeleri anlatmak, destanlar anlatmak ve şiir okumakla ilgilenirdi.
Bu nedenle halkların kültür ve tarihinin sembolü olarak bilinirdi ve halk tarafından sevilip sayılırdı. Onlar kabilelerin önde gelen kişilerinin adlarını şiirlerinde ölümsüzleştirirdi. Şiirler bestelerdi, hikayeler anlatırdı ve aynı zamanda kavmin aksakallısı gibi halka hayatın zorluklarını çözmede yardımcı olurlardı.
Şimdi Türkmen müziğine daha fazla değinmek istiyoruz. Türkmen müziği İran kavimlerinin müziğinden çok farklıdır. Bunlardan en önemlilerinden biri vurmalı çalgılar ve dans müziğinin olmaması ve genel olarak müzik aletlerinin sınırlı olmasıdır. Öte yandan Türkmen müziği etnik grupların ve milletlerin müziğinden çok az etkilenmiştir. Daha çok çevresindeki bölgelerin müziğini etkilemiştir.
Tahran Radyosu.
Türkmen müziğinde dutar, kamança, ney, gıyıcek ve ağız kopuzu gibi çalgılar kullanılmaktadır. Tanıdığımız çalgılar arasında en önemli ve özgün Türkmen çalgılarından biri de bu kavmin müziğinde özel bir yeri olan dutardır. Bu enstrümana tamdıra da denir. Dutar yapımında üçtür ağaç kullanılan vurmalı bir çalgıdır. Kasesi erkek dut ağacından, levhası dişi dut ağacından ve kolu kayısı ağacından yapılır. Bu seçimin nedeni bu ahşabın iyi ses kalitesidir. Türkmen dutarı da 13 perderidir. Görünümü ve sesi ne olursa olsun Türkmen dutarını diğer benzer çalgılardan ayıran Türkmen müziğinin türüdür.
Dutarın 8. perdesine Türkmen perdesi denir. Bu durum, bu perdenin diğer kavimlerde kullanılmadığını ve ilk defa olarak Türkmen müziğinde kullanıldığını gösterir. Ölçme biriminde perde iki nota arasındaki mesafedir ve her ne kadar iki nota arasındaki perde sayısı daha fazla olursa, onların incelik ve kalınlık farkı ya da o iki nota arasındaki mesafe daha fazladır. Şimdi hep birlikte Türkmen Türkmen Dutarı'nın güzel sesini dinleyelim.
Bölgeler Müziği müzisyeni Sormaz Tekin'in çalımı ile Türkmen Dutarı'nın güzel sesini dinlemiş oldunuz. Türkmenlerin müziklerinde çokça kullandıkları diğer çalgılar arasında kopoz olarak da adlandırılan ağız kopozunu sayabiliriz. Ağız kopozu uzak geçmişte ahşaptan veya hatta bazen kamıştan yapılan eski bir çalgıdır. Ahşap ağız kopozunun sesi metal türüne göre daha azdır ve çalımı daha zordur. Ağız kopozu metal bir çerçeve ve metal bir bıçak veya dilden oluşan dişlerin arasına yerleştirilen ve çalgının yay diline baş parmakla vurularak çalınan basit bir çalgıdır.
Ağız kopuzu genellikle Türkmen kadınları ve kızları tarafından çalınır. Geçmişte ağız kopuzları Türkmen kadınları ve kızları tarafından öylesine sevilirdi ki katıldıkları her düğün töreni veya mezhebi bayramlara mutlaka ağız kopuzlarını yanlarına alırlardı diye söylenmektedir. Ağız kopuzunun sesini iyice dinlerseniz atın dört nal koşmasından, tarağın halının atkı ve çözgüsüne çarpmasından kaynaklanan ritimleri ve yorucu keçecilik işinin ritimlerini duyabilirsiniz.
Bugün ağız kopuzu daha çok İran'ın Türkmenlerin yaşadığı bölgelerinde çalınmakta olup İran'ın diğer bölgelerinde ya eskimiştir ya da yaygın değildir. Şimdi ağız kopuzunun güzel ve değişik sesini dinleyeceksiniz. Thank you.
Türkmen sanatçı Hacı Muhammed İri'nin ağız kopuzu çalımını dinledik.
Muhterem dinleyiciler, Hefte Evreng adlı programın sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran'ın Fars eyaletinin doğa terapi turizmi alanındaki kapasitelerden ve cazibelerinden söz etmeye çalışacağız.
İran'ın güney bölgesinde bulunan Fars eyaletinin doğal özelliklerinden biri de çeşitli medeni su kaynakları ve kaplıcalara sahip olmasıdır. Ayrıca bölgedeki tuz tümsekleri de turistleri kendine çeken tedavi amaçlı kullanılan cazip doğal noktalardan sayılır.
Fars eyaleti İran'ın en büyük 4. eyaleti olarak 122 bin kilometre karelik bir alanı kapsayarak İran topraklarının da %7,5 kadarını kapsamaktadır. Fars eyaleti kültür, şiir ve narinciye diyarıdır. Bu eyalet çok soğuk kışları ile bilinen dağlık, nispeten ılımlı kışları ve sıcak ve kuru yazlarıyla bilinen orta bölge, ılımlı kış ve aşırı sıcak yazlarıyla bilinen iklimsel bölgelerinden oluşmaktadır. Bu eyalete yolculuk yapmanın en iyi zamanı ise Nisan-Mayıs ayları arasıdır. Öyle bir dönem ki narinciye kokusu her insanı kendini meftun eder. Turistler de zaten Fars eyaletinin merkezi Şiraz'ın bu narinciye bağ ve bostanlarının hayranlarıdır.
Fars eyaleti belki de dünyanın en cazip turistik bölgelerinden sayılır. Pasargat, Persepolis, Nakş-ı Rüstem, Nakş-ı Recep, Esrar şehri ve dağlar ve kayalardaki oymalar, tarih öncesi asırlara ait tepeler ve bu tarihi yerlerde bulunan çömlek kapkacaklar, güzel ve hayret verici mimari eserleri, yüzlerce cami, kule, hisar ve diğer bilimsel ve arkeolojik bulgular, Fars eyaletinin en eski medeniyet merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor. Fars eyaletinde 2800'ü aşkın tarihi eser kayda alınmıştır. Bunların bazıları örneğin Pasargat, Persepolis ve Erem Bahçesi gibileri dünya listelerinde kayda alınmıştır.
Şah-ı Çırağ adıyla bilinen Seyyid Mir Ahmet bin Musa Kazım'ın türbesi, Seyyid Alaeddin Hüseyin, Ali bin Hamza, Seyyid Taceddin Garip ve kimi diğer dini mekanlar ve türbeler de bu eyaletin merkezi Şiraz'da bulunup bu yüzden bu şehri İran'ın 3. dini şehrine çevirmiştir. Şiraz kenti sağlık açısından da önemli bir yere sahiptir. Bu şehir sağlık merkezleri ve uzman sağlık kadroları ile komşu ülkelerden gelenlere de büyük hizmetler veriyor. Bu çerçevede Fars eyaletinin bölgesel çapta tedavi ve sağlık merkezine de dönüşebileceğinden söz ediliyor.
Fars eyaletinin genelinde de birçok doğal cazip nokta bulunmaktadır. Fars eyaletindeki en cazip noktalardan biri de Sepidan ilçesi sınırları içerisinde Kohkiluye ve Boyer Ehmet eyaletinin sınırlarına 10 kilometre uzaklığında bulunan Margun şelalesidir. Bu şelale dünyanın en büyük ve en uzun kaynaklarından akan şelaledir.
Tang Bostanak Gedeği, Mahorlu Gölü, Fedami Şelalesi, Perişan Gölü, Şapur Mağarası, Kuhmere Sorhi Şelalesi, Haftberam Göleti, Şeşpir Pınarı, Tang Tizab Gedeği, Golabi Kaynağı, Erjan Ovası, Çillegah Yaylası, Tang Ragaz Gedeği bölgenin diğer doğal cazibelerinden sayılıyor.
Fars eyaletinin diğer doğal özelliklerinden biri de eyaletin farklı noktalarında bulunan kaplıcalardır. Sohbetimizin devamında eyaletin ekoturizm sektöründeki kapasitelerinden ve kaplıcaların da bu alandaki konumundan söz edeceğiz.
İklit şehri Fars eyaletinin kuzey bölgesinde yer alan bir şehirdir. Bu şehir eyaletin dağlık bölgesinde yer alıp yeşilliği ve soğuk iklimiyle bilinir. Karlı yüksek dağları vardır. Bu da neredeyse ilkbaharın ortalarına kadar karlı dağlı manzaralar sunuyor. Kışta ise karın yağması eşsiz manzaralar meydana getiriyor. İlkbahar ve yazda ise dalgalı nehirler ve coşan kaynaklar eşsiz ortamlar yaratıyor. Yol kenarlarında yüksek dağlar güzel manzaralar yaratmıştır. Şehirlerin etrafındaki engin ovalar ve bereketli topraklar özellikle de ilkbaharda insanların ruhunu okşuyor. Yazın ise serin bir havanın yanı sıra göçebelerde doğal güzelliklere renk katıyor.
İklit şehrinin tüm doğal cazibelerine ilaveten bölgedeki maden suyu kaynakları da tedavi açısından özel bir konuma sahip olmuştur. Hacıabat ismiyle de bilinen Balingan madeni su kaynağı bölgenin önemli kaynaklarından olup güzel manzarasıyla 3 kilometre şehirden uzaklıkta yer almaktadır. Balingan su kaynağı Kor Nehri'nin yeraltı besleyici kanatlarından sayılır. Bu kaynak İklit ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hacıabat ve Aspas köylerinin yakınında yer almıştır.
Yüksek bir dağın ortasından akan Balingan su kaynağı Molla Sadra Barajı'na doğru akıp oradan da Dorudzen Barajı'na ve sonunda da Teşk Gölü'ne dökülüyor. Balingan su kaynağının etrafı ise soğut ağaçları ile çevrilidir. Bu ağaçların ortasında ise tabanından bir sürü pınar çıkan derin bir gölet bulunuyor. Fışkıran pınarlar ise göletin manzarasını eşsiz kılmıştır. Sazan ve alabalık gibi balık türleri de bu gölette yaşıyorlar.
Kıdemgah su kaynağı da Kıdemgah dağının eteğinde uygun bitki örtüsüne sahip bölgede yemyeşil ve ağaçların dikildiği bir alanda yer almaktadır. Bu kaynaktan akan sular ilk olarak şehrin içi ve etrafındaki yeşillikleri ve bağları suluyor, ardından da güney ve güneybatıya doğru akıp tarımsal alanları doyurup güney ve güneydoğuya doğru akmaya devam ediyor. Kimileri İmam Rıza Aleyhisselam'ın Medine'den Merve doğru yola çıktığında burada geceye geçirdiğini, bu yüzden de bölgenin kıdemgah yani adım atılan yer adlandırıldığını belirtiyorlar. Bu yüzden bu bölge halkı için dini önem de taşıyor.
Halihazırda bu su kaynağının temel olarak dört kolu vardır. Bahteki, Fili, Mu'i ve Mercan bu kolların isimleridir. Bu kollar kaynaktan uzaklaştığında daha tali kollara da ayrılıyor. İlkbahar ve yazda ise birçok turist Şiraz, İsfahan, Yazd, Abade, İklid, Merteşt ve diğer bölgelerden buraya akın ederler. Bu bölge bol suyu ve güçlü ve yaşlı ağaçlara da sahiptir. Bu yüzden dinlenmek ve eğlenmek için güzel bir yer sayılır. Kış mevsiminde ise bu kaynağın suyunun fazlası Balangan Nehri'ne dökülür ve oradan da Sefid Nehri'ne katılarak Kor Nehri'ne ekleniyor.
İklid ilçesindeki Aspas Karayolu'nun kenarında bulunan Çuyu Kaynağı da Hüseyni Dağları yüksekliklerinde bulunup orman, parklar ve eğlence merkezlerinin kurulması için çok uygun mekan sayılıyor. Bu bölgede bitki ve hayvan örtülerinin korunması ve desteklenmesi, ayrıca orman parkının kurulmasıyla eğlence imkanları ve kabiliyetleri arttırılabilir. Burası potansiyel olarak turizme elverişli bir bölgedir.
İklid ilinde bulunan bir başka önemli su kaynağı da Muhammed Resulullah kaynağıdır. Bu su kaynağı yılın her mevsiminde suya sahiptir. Yaşlıların dediğine göre bu su hiçbir zaman kurumamış ve suyu bile azalmamıştır. Yerlilere göre bu kaynağın kurumamasının sebebi İmam Rıza Aleyhisselam'ın bölgeden geçmesi ve bu kaynağa ayak basmasıdır.
Bilindiği üzere İmam Rıza Aleyhisselam İran'a Şelemçe bölgesinden girdi ve oradan Mamun hükümetinin merkezi Merve doğru yola çıktı. Bu çerçevede İklid bölgesi de İmam Rıza Aleyhisselam'ın geçtiği bölgelerden olmuştur. 1300 yıl kadar geçmişi olan bu su kaynağı ise İklid etrafındaki bölgelerin sulamasının asıl kaynağıdır. Son yıllarda ise etraf bölgelerde balık yetiştiriciliği iyice gelişmiş ve şimdi de Muhammed Resulullah kaynağı ise önemli bir merkeze dönüşmüştür.
Muhammed Resulullah su kaynağı Deldel taşının yanında yer almaktadır. İklid halkı ise bu taşa özel bir önem veriyor. Bu taş binlerce yıldır bu bölgede yer alıyor ve tarihi değer ve öneme sahip olmuştur. Uzmanların belirttiğine göre burası dini bir alandır.
Her yıl İklid halkı bu bölgede toplanıp 13 Ferverdin günü doğa gününde kadim bir adete göre Muhammed Resulullah kaynağına gelip şölen düzenliyorlar. Muhammed Resulullah çeşmesi uygun iklimi ve sıcak mevsimlerdeki serin havasıyla, özellikle de ilkbahar mevsiminin başlarında birçok turist ve yolcuya ev sahipliği yapar. Bu çerçevede uzak ve yakın şehirlerden insanlar buraya akın eder. Bu bölgedeki turistik alan 60 hektarlıktır. Bu güzel ve görmeye değer bölgeye ziyaret etmek istiyorsanız muhakkak sıcak giysi ve çayı da beraberinde almayı sizlere tavsiye ediyoruz. Thank you.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ürünler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçokların eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Göncehi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugünkü sohbetimizi geçen bölümde ele aldığımız İranlı büyük arif Şeyh Ebu Said Ebu Hayr'ın yaşamı ve eserleriyle tanışmaya ayırdık. Geçen bölümde Ebu Said Ebu Hayr'ın Kameri 5. yüzyılın büyük şair ve ariflerinden biri olduğunu ve o dönemde İran topraklarının bir parçası olan ve şimdi Türkmenistan topraklarında kalan büyük Horasan yöresinin Mihene köyünde dünyaya geldiğini ve 81 yaşındayken fani dünyadan ayrıldığını ve mezarının ise doğduğu Mihene köyünde tarihi Nesa kentine yakın bir yerde yer aldığını anlattık. Yine dedik ki Ebu Said Ebu Hayr çağının seçkin hocaları nezdinde ve o dönemde yaygın olan ilimleri öğrendi ve çocukluk çağından itibaren irfan alemiyle tanıştı. Uzmanlar Ebu Hayr'ın İranlı iki büyük arif ve şair olan Senai ve Attar'dan önce geldiğini belirtiyor.
Şeyh Ebul Hayr'ın yaşamı ve eserleri hakkında Farsça kısa bir risale bulunuyor. Şeyh Ebu Said Ebul Hayr'ın Halleri ve Sözleri adıyla hazırlanan bu risale, Şeyh'in ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra Cemalettin Ebu Ruh bin Ebi Sa'd tarafından kaleme alındı. Bu eser kendi türünde en eski eser sayılır çünkü Fars dili ve edebiyatında Gameri 541 yılından önce tasavvuf şeyhleri hakkında Fars dilinde yazılan eser yoktur. Bu eser incelendiğinde ise yazar Ebu Ruh'un hem Farsça hem Arapçayı çok iyi bildiği anlaşılıyor. Eseri hakkında bir açıklama yapan araştırmacı Doktor Şefii Ketkeni, eserin sağlam bir kopyasının bulunduğu takdirde yazarın kendi çağında Farsça ve Arapça edebiyatında ne denli usta olduğunun daha iyi anlaşılacağını belirtiyor. Bu eser hem Fars dili ve edebiyatı hem İranlı İslami tasavvuf ve hem Fars dilinde kullanılan tarzların bazı özelliklerinin anlaşılması bakımından büyük önem arz ediyor. Bu eser aynı zamanda tasavvuf şeyhlerinin biyografisini içeren eserler arasında en eskisi, hatta eşsiz bir eser sayılır.
Şeyh Ebu Said Ebu Hayr'ın Halleri ve Sözleri adlı eserden hareketle Şeyh'in torunlarından Muhammed bin Münevver Miheni daha detaylı bir şekilde eseri kaleme aldı. Şeyh Ebu'l-Hayr'ın daha detaylı biyografisini içeren bu eser Esrarul Tevhid fi Makamati Şeyh Ebu Said adıyla bilinmektedir. Bu kitap büyük ihtimalle Kameri 6. yüzyılın ikinci yarısında ve kesin olarak Kameri 574 yılında kaleme alındı. O yıl Horasan diyarı savaş, güvensizlik ve Selçukluların Doğu hükümetinde fesat yüzünden büyük musibet yaşadığı ve İranlı büyük arif Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın torunlarının Mihene köyünde katliam edildiği ve şeyhin mezarından başka bu hanedandan hiçbir iz geride bırakılmadığı yıldır. Bu kitap gerçekte Şeyh Said Ebu'l-Hayr'ın biyografisidir. Bu eserin özelliği o güne kadar Fars dili ve edebiyatında biyografi yazmanın bu ölçekte yaygın olmaması ve bu yüzden eserin eşsiz bir eser olmasıdır.
Eski Fars dilinde nesir kalıbında yazılan eserler arasında Esrarul Tevhid adlı eser, bir arifin yaşamı hakkında kaleme alınan ilk eserdir. Bu kitap Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın kerametlerini, yaşam tarzını ve müritlerinin durumunu anlatıyor. Aynı zamanda Kameri 5. yüzyılın Horasan halkının tarihi ve dini yaşamı hakkında çok değerli bilgiler içeriyor. Gerçi bu eseri yazan Şeyh'in torunlarından Muhammed bin Münevver, Şeyh'ten 5 kuşak sonra dünyaya geliyor. Fakat o çağda sözlü rivayetlerin yaygın olması göz önünde bulundurulduğunda, insanların biyografileri hiçbir değişikliğe uğramaksızın daha sonraki kuşaklara ulaştığı söylenebilir. Eğer Şeyh'in söyledikleri torunları tarafından nakledilmemiş olsa bile, yine bu sözlerin özü ve özetinin Şeyh'in yakınları tarafından gelecek kuşaklara aktarıldığını söylemek mümkün. Gerçi bu sözlerin gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı başka kaynakları inceleyerek doğrulamak da mümkün görünmüyor. İsviçreli araştırmacı Fritz Mayer, Şeyh Ebu'l-Hayr ve müritlerini Ebu'l-Said Ebu'l-Hayr, Hakikat ve Efsane adlı eserinde ikna edici bir şekilde anlatıyor. Gerçi Şeyh'in ve müritlerinin işlerinin çok daha psikolog veya dini patoloji üzerine uzman olan insanlarca incelenmesi daha makul gözüküyor.
Esrarul Tevhid adlı eserde Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın biyografisi ve sözleri yer alıyor. Bu eser, Şeyh'in yaşadığı çağda İran'ın sosyal tarihini, İran'da irfan tarihi ve İranlı şeyhlerin ve ariflerin biyografisini yansıtan ve anlatan en değerli belgelerden biridir. Esrarul Tevhid fi Makamati Şeyh Ebu Said adlı eser, hiç kuşkusuz irfan alanında nesir kalıbında yazılan en önemli eserdir. Bu eser tasavvuf şeyhlerinin düşüncesi, yaşam tarzı ve gelenek ve göreneklerinin yanı sıra sofilerin sosyal ilişkilerini ve iç ve dış ilişkilerini de beyan ediyor ve ebedi bakımdan büyük önem arz ediyor. Eserin öykü anlatım tarzı, sözcük seçimi, İranlı eski şairlerin dağınık şiirlerinin bir araya getirilmesi için sarf ettiği çaba, eseri Fars dili ve edebiyatı ve İslami tasavvuf alanında en önemli referans haline getirmiştir. Bu eser Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın 4. kuşağından Muhammed bin Münevver tarafından yazılmıştır. Yazar büyük dedesinden yaşamı ile ilgili bilgi toplamaya ve yazmaya başladığında şeyhin ölümü üzerinde 134 yıl geçmiştir. Gerçi bu süre çok uzun gibi gözükebilir fakat Ebu Said'in sözleri sadeliği ve samimiyeti ve mucizevi özelliği itibariyle o çağın büyük Horasan yöresinde unutulmamış sofiler ve meraklıları tarafından kulaktan kulağa aktarılmıştır.
Esrarul Tevhid, fi makamatı Şeyh Ebu Said adlı eser incelendiğinde, Şeyh Ebu Said Ebul Hayr'ın yaşam tarzı, sözleri o çağda yaşayan diğer şeyhlerin ve sofilerin arasında yaygın olduğu, öyle ki hatta bunu yazmaya bile gerek görmedikleri anlaşılır. Bu yüzden Muhammed bin Münevver'in Şeyh Ebu Said'in hallerini ve sözlerini rivayet ettiğinde doğru yazdığı ve eğer sahte rivayetler varsa daha çok şeyhin kerametleri ve harikulade işleriyle ilgili olduğu ve mesajları veya irfani ve hikmet dolu sözleriyle ilgisi olmadığı söylenebilir. Kuşkusuz Şeyh Ebu Said'i yakından görmeyen, evet sadece duyduklarına göre Şeyh'i hayal etmeye çalışan insanlar ve müritleri Şeyh'ten insanüstü bir görüntü yaratmaya ve hakkında efsaneler türetmeye çalışmıştır. Dolayısıyla Şeyh Ebu Said'den öykülerde anlatılan sözlerin Şeyh'in kelamı ve kullandığı sözler olduğu söylenebilir. Bu görüşü doğrulamak için bu noktayı da unutmamak gerekir ki Şeyh'i izleyen müritleri için vefatından sonra sözleri adeta hadis kadar önemliydi ve Şeyh'in kelam ve maneviyatının cazipliği yüzünden söylediklerini aynen kulaktan kulağa aktarıyordu. Bundan başka Esra Esrarul Tevhid'de de yer alan öyküler de bu görüşü doğrular niteliktedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin her bölümünde İslam dinine ilgili yeni bir öğretiyi ele alıyoruz. Sohbetimizin 51. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde peygamberlerin bazı özelliklerinden söz ettik ve sabır, kesin tavır, uzlaşmaz ruh ve Allah'a tevekkül etmenin peygamberlerin bazı belli başlı özellikleri olduğunu ifade ettik. Bu arada ismet ve mucizeden önlemlere itibariyle daha detaylı söz ettik. Bugünkü sohbetimizde ise peygamberlerin diğer bazı özelliklerinden söz etmek istiyoruz.
İlahi Enbiya'nın bazı ortak özellikleri söz konusudur ki bu da başlı başına bu insanların semavi risaletinin açık delili sayılır. Kur'an-ı Kerim ayetleri ve tarihi belgelere göre ilahi peygamberlerin tümü ilahi özelliklerin dışında sıradan insanların arasından seçilmiştir. Hepsi diğer insanlar gibi normal bir yaşam sürdürmüştür. Peygamberler de diğer insanlar gibi beslenme, izdivaç ve aile ocağı kurma ve yaşamın diğer normal durumlarında başka insanlardan farksızdı. Peygamberler irade sahibi insanlardı. İbadet ve ilahi ahkama uyma konusunda sorumlu ve görev ve yükümlülüklerine bağlıydı.
İlahi peygamberlerin bir özelliği asil, necip ve her türlü kötülükten arınmış, pak ailelerde dünyaya gelmiş olmalarıdır. Bu asalet ve paklık peygamberlerin atalarında ve sülalelerinde de göze çarpıyor. Ailevi asaletten maksat peygamberlerin aileleri zengin ve eşraftan olduğu değildir. Peygamberler toplumun mahrum kesimlerinden insanlardı. Böylece mağdur ve mahrum insanların çektiği acıyı daha iyi anlayabiliyorlardı. İmam Ali Aleyhisselam peygamberlerin bu özelliği hakkında Nehcül Belâ'da şöyle diyor. İlahi Enbiya mustazaf insanlardı ve Allah Teala onları açlıkla sınadı ve zorluklar çektirdi. Onları çetin uğraşlarla sınadı ve zorlukların arasında bırakarak iman gücünü ortaya çıkardı. Eğer Sübhan Allah irade buyursaydı, Bi'set sırasında onların yüzüne altın hazineleri ve madenleri ve türlü bahçelerin kapılarını açardı. Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere, Enbiya'nın muhaliflerinin sürekli üzerinde durduğu bir bahaneleri peygamberlerin ve onların gerçek izleyenlerinin yoksul olmasıydı. Örneğin, Firavun da aynı konuyu Hazreti Musa karşısında bir bahane olarak gündeme getirdi. Hazreti Musa, Firavun'u yeganı Allah'a davet ettiğinde, Firavun, o Hazretin güçlü mantığı karşısında şöyle dedi. Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil miydi?
İlahi peygamberlerin yaşam tarzı sıradan insanlar gibiydi. İlahi peygamberler zorluklarda halkın yanındaydı ve onlarla birlikte zorluklara katlanırdı. İlahi peygamberlerin sıkı düşmanları vardı ve sürekli bu inatçı düşmanların tacizine uğradı. İlahi peygamberler bazen hastalıklardan, yoksulluktan ve benzeri durumlardan acı çeker, bazı cahil ve bağnaz insanların hakaretine uğrardı. Ve gerçekte başka insanların karşılaştığı her türlü sıkıntı ile karşılaşırdı. İşte bu yüzden Allah-u Teala peygamberine hitaben, o Hazret'ten önce de onun gibi yemek yiyen, yine çarşıda yürüyen peygamberler gönderdiğini buyuruyor. Ancak eşraf ve tağut muhaliflerin kültüründe bu tür durumlar anormal ve tuhaf görünüyordu. Bu yüzden ilahi peygamberler sürekli düşmanlarca serzeniş ediliyordu. Düşmanlar Hazreti Nuh'u sıradan bir insan olmakla suçluyor ve neden onlar gibi yediğini ve içtiğini sorguluyordu. Hazreti Nuh'un muhalifleri kendileri bu kuşkuyu uyandırdı ve o Hazreti nübüvvetini tekzip ediyordu.
Kuşkusuz lüks ve şatafatlı yaşam insanın ahlakını ve psikolojisini zamanla bozuyor ve yaşam tarzını değiştiriyor. İşte bu yüzden Enbiya lüks ve şatafatla eşraf yaşamından uzak duruyordu. İlahi peygamberler giysilerini sıradan insanların giysileri gibi seçiyor ve sade giyiniyordu. Oysa Karun gibileri çok süslü ve şatafatlı giysiler giyerek büyük bir kibirle halkın arasında dolaşıyordu. Meslek bakımından da peygamberlerin büyük bir bölümü besicilikle uğraşıyor veya çobanlık yapıyor veya tarımla uğraşıyordu. Kuşkusuz peygamberlerin bu denli sade yaşaması halk kitlelerini etkilemelerinin bir nedeniydi. Nitekim peygamberleri izleyenlerin büyük bir bölümünü de toplumların mağdur ve yoksul kesimleri oluşturuyordu. İşte bu yüzden Hazreti Nuh'un kavminin önde gelen eşraf ve büyükleri onu eleştiriyordu ve toplumun alçak ve yoksul kesimleri ancak o Hazreti izlediğini belirterek Hazreti Nuh'dan bu mağdur insanları çevresinden uzaklaştırmasını istiyordu.
İlahi peygamberlerin bir başka ortak özelliği ise hepsinin halkın iyiliğini istemesiydi. İlahi peygamberler gerçekte Allah-u Teala'nın rahmaniyet özelliğinin simgeleriydi ve insanlara karşı sevgi ve merhametle davranırdı. İlahi peygamberlerin tek amacı Allah'ın rızasını kazanmak olduğundan hayırsever çabaları için sınır tanımazdı. tüm ilahi peygamberler güçleri yettiğince kavimlerini doğru yola hidayete erdirmeye çalışır, bu yolda her türlü fedakarlıkta bulunurdu. Nitekim Hazreti Musa, Hazreti İsa ve İslam peygamberinin yaşamları gözden geçirildiğinde bu iddianın doğruluğu ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin insanların saadete ve mutluluğa ermesi için aşırı şefkini şöyle beyan ediyor. "Andolsun size, kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir."
Eğer enbiya insanların iyiliğini istemeyen insanlar olsaydı, onca tehdide ve tehlikeye katlanmaz ve bunun yerine rahat bir yaşam sürdürmeye çalışırdı. Oysa bu büyük insanlar her türlü tehlikeye göğüs geren ve böylece insanları gaflet uykusundan uyandırarak cahillik ve sapkınlıktan kurtarmaya çalışırdı. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Hud'un dilinden naklen inatçı ve bağnaz kavmine şöyle diyor: "Size Rabbimin vahiy ettiklerini duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm."
Nübüvvet ve risalet makamını ermek için gerekli şartlardan biri sadakat ve emanettarlıktır. İlahi peygamberler vahiy mesajını insanlara iletirken ilahi sırları korumakta da emanettar ve dürüst insanlardı. Kur'an-ı Kerim'de de peygamberlerin emin insanlar olduğu beyan edilmiştir. Nitekim Hazreti Lut kendi kavmine hitaben kendisi emin bir elçi olarak onlara gönderildiğini belirtiyor. Yine ilahi peygamberlerin bir başka ortak özelliği ise cesur olmaları ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmamalarıdır. Enbiya marifet ve Allah'ı tanımakta kemal mertebelerini geride bıraktıkları için varlık aleminde her şeyin esas kaynağı Allah-u Teala olduğunu çok iyi biliyordu. Eğer Allah-u Teala birini koruma altına alacak olursa, dünyada hiçbir şey ona zarar veremeyeceğini yine ilahi peygamberler herkesten daha iyi bilirdi. İşte bu yüzden bu büyük insanlar Allah'a karşı isyan ve itaatsizlikten korktukları gibi ondan başka hiçbir şeyden de korkmazdı. Kur'an-ı Kerim hak mesajını iletme yolunda hiçbir şeyden korkmayan insanlar hakkında şöyle buyuruyor: "O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah herkese yeter." Gerçekte Allah'tan başkasından korkmamak duygusu, enbiyada çok muazzam bir caydırıcı güç gibi etki yapıyor ve onları en sıkı düşmanlara karşı dirençli hale getiriyordu. Nitekim peygamberlerin batıl cephesi ile yüzleşmede zafer kazanmalarının bir sırrı da eşsiz cesaretleriydi.
Birçok insan önemli bir mevkiye ulaştıklarında hemen kibir ve bencilliğe kapılır ve başkalarına karşı davranışları değişmeye başlar. Ancak ilahi peygamberler bu kesimin aksine ulaştıkları bu semavi mevkiden asla olumsuz yönde etkilenmemiştir. İslam peygamberi de onca seçkin mevkiine karşı asla Allah'a kulluk yörüngesinin dışına çıkmadı ve her an alçak gönüllü yaşadı. Allah Resulü başkalarına, hatta çocuklara selam vermekte erken davranır, ev işlerinde yardımcı olur ve kendisi başkaları gibi bir insan olduğunu buyururdu. Gerçekte ilahi enbiyanın en büyük onuru kendilerini Allah'ın kulu görmeleriydi. Allah'a tapmak ve ona kulluk etmek ilahi peygamberlerin en seçkin ortak özelliklerinden biriydi. Nitekim Enbiya suresinin 25. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmalıyım.
Kıldığımız namazlarımızda Allahu Teala'nın yegane olduğuna şehadet getirdikten sonra da Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet getiriyoruz. Burada ilginç olan nokta ise o Hazretin ilkin Allah'ın kulu olduğuna ardından Risaletine şehadet getirmektir. İlahi peygamberlerin tümü kendilerini ilkin Allah'ın mutlak kulu bilirdi ve hiçbir peygamber insanları kendisine tapmaya davet etmedi. Nitekim Hazreti İsa henüz beşikte bir bebekken Allah'ın kulu olduğunu ve Allah tarafından peygamber seçildiğini ve ona bir kitap verildiğini beyan etti. Meryem suresinde yer alan bu ifadeden anlaşıldığı üzere Hazreti İsa da peygamber olduğunu beyan etmeden önce kendisini Allah'ın kulu olarak tanıtmaktadır. Ki bu da peygamberlerin gözünde Allah'a kulluk etmenin önemini yansıtıyor.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 51. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 14. hikmetli sözünde şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Başarılı aileleri en bariz özelliklerinden biri üyelerinin asla birbirini yalnız bırakamaması ve tecrit etmemesidir. Bu ailenin her bireyine bir sorun oluştuğunda olay tüm aileyi ilgilendirir. Hepsi mahremiyetlerini koruyarak birbirlerine güvenli bir alan sağlamaya çalışır ve ihtiyaç duyulduğunda birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Fakat bazen bir ailede bazı istenmeyen olaylar bir kişinin aileden tecrit edilmesine sebep olur. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 14. veciz sözünde yakınları kendisine ilgisiz olan, şefkat göstermeyen ve tek başına bırakılanlara umut vererek bu durumdan umutsuzluğa kapılmamalarını, zira Allah'ın her zaman onlara başka bir kapı açacağını buyuruyor. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur: "En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar." Aslında insanların yakınları ve dostları tarafından desteklenmesi ilahi bir hikmet ve kuraldır. Fakat eğer onlar kendi görevlerini yerine getirmez ve sıla-i rahim yapmaz ve dostluk görevlerini ayaklar altına alırsa Allah-u Teala bu görevi başkalarına verir. Böylece kullarını olayların fırtınasında yalnız bırakmaz. Örneğin Resulullah Efendimiz en yakınları olan Kureyş kabilesi o hazrete kötü davranarak kendi kavmi ve kabilesinden sürdüler. Onlar Resul-i Ekrem'i Ebu Talib vadisine sürgün ederek ekonomik ambargo uyguladılar ve o hazretin düşünceleri ve sözlerinin yayılmasını tüm mümkün yollarla engellemeye çalıştılar. Fakat Yüce Allah, Kureyş'in en uzak kabileleri yani Avs ve Hazreci, günümüz Medine olan Yesrib kentinden o hazretin yardımına koşturdu. Onlar da canı gönülden o hazrete destek vererek İslam dinini seçtiler. Ta ki İslam dininin yüce peygamberi güçlü ve başı dik, onurlu olarak Mekke'ye geri döndü ve tevhid bayrağını Kabe'de dalgalandırdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Dünyanın en eski halısının hangi millete ait olduğunu biliyor muydunuz? İran kültür ve sanatın beşiğidir ve medeniyeti tarihten daha az değildir. Tarih kadar eski olan İran sanatlarından biri de halı endüstrisidir. Halı dokuma endüstrisi İran'da uzun süredir gelmiş olup hala dünyada rakipsizdir. Bunu bugüne kadar çok kez duymuşsunuz. Fakat bu konunun doğruluğuna dair deliller nelerdir? Tara Radyosu'ndan herkese selamlar. Muhterem dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde dünyanın en eski halısı olarak adlandırılan halıyı sizlere tanıtmaya çalışacağız. Yani İran'ın ve İranlıların gururu olan Gali Pazirik, İran'ın kadim ve görkemli medeniyetini ziyaret etmek için bize katılın. Pazarlık halısı Altaylıların pazarlık bölgesinde keşfedilen ve pazarlık kurganı bölgesinde yapılmış bilinen tarihin en eski halılarıdır. Suveda Birliği döneminde miladi 1947-1949 yıllarında Altay bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkan bir buluntu bilim çevrelerinde heyecanla karşılanmıştır. Miladi 1946 ila 1949 yılının ortalarında Moğolistan sınırında Dere Pazirik denilen yerde kalın buz kalıbı kaplı bir mezarda dünyanın en eski halısı keşfedildi. Pazarlık Vadisi Altay Dağı'nın parçasıdır ve bu dağın yüksekliği 5400 metre olup çok soğuk bir iklime sahiptir. Bu nedenle mezarda pazarlık ile birlikte olan her şey donarak günümüze kadar kalmıştır. Pazarlık Vadisi'ndeki mezar da oldukça eski olup mezarların çoğu tahrip olmuştur. Ancak pazarlık halısı yaklaşık 2500 yıl boyunca kalın buz kalıpları ile korunmuş. Bu halı dünyanın en eski halısı olup tarihi milattan yüzyıllar öncesine kadar uzanır. Rus bilim adamı Redenko bu halı Pers Asurluları dönemine aittir. Bu halıyı keşfeden kişi Rudenko'dur. Pazarlık Vadisi'ni keşfederken bu donmuş mezarlardan birinde genç bir bayanın mumyasının yanında neredeyse sağlam bir halı bulmayı hiç beklemiyordu. Rudenko donmuş mezarda halıyı diğer bazı antik objelerle birlikte bulan kişidir ve pazarlıkın tarihi geçmişinden emindi. Bazıları halının Neynev'e ait olduğunu düşünüyor çünkü bu tarz halı dokuma Neynev'de popülerdi ve dediğimiz gibi halının konulduğu mezar Moğolistan sınırında yer alan ve ait olduğu Altay Dağı'nın kuzeninde yer alıyordu ve İskit kralına aitti. İskitler Massagetler olarak da bilinirler. Ahmenişilerden önceki yıllarda yaşamı İran kökenli göçebe halklardır. Onlar çalışkan ve sanatçı insanlardı. Sokrates, Aristoteles, Herodot ve Polemen'in yazılarında onlar hakkında sözler vardır. Ayrıca soylu ve yüksek rütbeli bir İskit olduğu varsayılan İskitli bir kadının mumyası da dahil olmak üzere mezarda bulunan tüm nesneler üzerine geyik ve leopar resimlerinin oyulmuş onlu bir tabuta yerleştirilmişti. Kadın genç ve keldi. Büyük bir özenle mumyalanmıştı ve dövmeleri hala vücudundaydı. Bu kadının yanında çok kıymetli şeyler vardı. Pazarlık da onlardan biridir. Bu mezarın çevresinde ve ayrı mezarlarda 6 altın cesedi de bulunmuştu ki bu da İskit hanımının soylular ve lordlar sınıfının bir göstergesidir. Bu mezarda bir de karaçam ağacının gövdesi vardı. Mezarda bulunan diğer objeler arasında altından işlemeli bir eşarp, içine kişniş tohumlarının yerleştirildiği lüks hediye kapları da yer alıyor. Tüm bu bulgular, pazarlık bölgesinin geçmişte yoğun ve ticari bir bölge olduğunu ve İskitler tarafından yönetildiğini kanıtlıyor. Ancak diğer bazı araştırmacılar pazarlığı Medlere ve Partlara aktarıyor. Ve halının kesin tarihi konusunda ise farklı teoriler öne sürüyorlar. Ancak yine de pazarlıkın İskitlere ait olduğu, insanları güttükleri ve bu halının hayvanlarının yünlerinden dokunduğu daha doğrudur. Halının tam yaşını belirlemek için radyoaktif olanlar da dahil olmak üzere farklı cihazlarla birçok araştırma yapıldı ancak sonuçlar her seferinde farklı çıktı. Ancak Rudenko, Taht-ı Cemşit'in tasarımları üzerine daha sonra yaptığı araştırmaya göre bu iki eski eserin desenleri arasında pek çok benzerlik bulunmuş ve bu nedenle Ahmeniş dönemine ve milattan önce 4. ve 5. yüzyıllara atfedilmiş ve pazarlığın yaşı 2500 yıl olarak tahmin edilmişti. Pazarı şu anda Rusya'daki Ermitaj Müzesi'nde saklanmakta olup haranın görünümü kareye yakın olup bir tarafı mezarın rutubetinden dolayı çürümüş olup şimdi restore edilmiştir. Bu haranın tam boyutu 1,98 çarpı 1,89 metre ve 3600 simetrik ve çift düğümlü olup dünyada dokunan en güzel harılardan biri ve de İran sanatının asil sembollerindendir. Büyük bir özenle ve tutkuyla tasarlanan halıların üzerine farklı desenler dokunuyor ve her birinin arkasında uzun bir hikaye yatıyor. Halının her iki yanında Babil desenli çiçekler yer alıyor ve bu tasarım milattan önce de popülerdi. Pazarlık halısının beş kenarı vardır ve bu halının ortasında dört nilüfer yaprağı çiçekleri görebilirsiniz. Bu çiçeklerin çevresinde günümüzde Türk halılarında daha çok görülen mavi ve çok çarpıcı çiçekler bulunmaktadır. Pazarlıkta kullanılan renkler günümüzde donuklaşmış ama geçmişte parlak ve göz kamaştırıcı renklere sahip olması gereken mavi, sarı, kırmızı gibi canlı renklerdir. Pazarlık'ın keşfinden bu yana binlerce halının simülasyonu yapıldı. Halının kenarında içten dışa doğru sıra halinde dizilmiş at ve binicileri, onların arkasında benekli geyikler, tuhaf mitolojik hayvanlar ve en sonunda da bir sıra çiçek yer alıyor. Bu halının eşsiz karakterleri arasında karakterleri ölümsüzleşmiş 28 atlı vardır ve her biri tamamen Farsça olan yüzleri ve şapkalları tüm zarafetle tasarlanmış. Bu atlar hayal edilemeyecek detaylarla yazılmıştır. Örneğin atların kuyrukları örgülü olup bu gelenek savaşlar sırasında da popülerdi. Hatta binicilerin kıyafetleri bile inanılmaz bir hassasiyetle tasarlanıyordu. Geyikler. Evet değerli dostlar, pazarlıkta yer alan diğer hayvanlar arasında geyikler vardır. Bu geyik türü sarı benekli geyik olarak bilinir. Geniş boynuzludur ve İran'a özgüdür ve pazarlıkta otlamaktadır. Ve onlar eski İran'ın güzel doğasının bir görüntüsünü sergilemişler. İran'ın eski halkının inançlarını gösteren halının çevresinde İran mitolojik yaratıklarından aslan, başlı ve at gövdeli efsanevi hayvanlar görülüyor. Halının ortasındaki dört yaprağı lotus çiçeğinden olan ve sekiz yapraklı tasarımlar olarak bilinen 24 adet sekiz yapraklı çiçeğin yanı sıra daha fazla dekorasyon ve güzellik için her bordürün etrafında küçük çiçekler de saslanmıştır. Bu halının üzerindeki desenler ise tamamen kültürün, sanatın, doğanın ve eski İran halkının yansıması olmasının yanı sıra dikkat çeken bir diğer nokta ise kısa bir süre sonra çürüyüp yok olan elyaf ve yünden yapılmış olmasıdır. Bu mezara gömülen kralın kemiklerinden başka bir şey kalmamış ama bu kilim bugüne kadar sağlam kalmıştır. Araştırmacıların bu durumun nedenine dair tek açıklanması, halının dağların soğuğu nedeniyle tamamen donarak günümüze kadar sağlam şekilde de kalmasıdır. Elbette halının tahrip olmuş köşesi de bu teorinin doğruluğunu kanıtlıyor. Şimdi burada şöyle bir soru akla geliyor. Bu halının İran'a ait olduğunu söylemek için elimizde hangi kanıtlar var? Bu halının desenleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda pazarlıkın İranlı olduğunu birçok kanıt doğrulamaktadır ve bunlardan en önemlilerinden biri yazımızın başında bahsettiğimiz İskitlere ait olmasıdır. Ancak bu halayı İran'ın onurlarından biri haline getiren önemli nedenlerden biri de desenlerinin Taht-i Cemşid ile karşılaştırılmasıdır. Taht-i Cemşid kabartmaları Ahmeniş döneminin siyasi, sosyal ve olaylarını ifade etmekte olup Taht-i Cemşid motifleriyle İran halısı olduğunu gösteren pazarlık halısı arasında pek çok ortak nokta bulunmuştur. Bahsedilebilecek bir diğer neden ise İran'ın dünyada eşi benzeri olmayan güçlü halı dokuma sanayisidir. Ne yazık ki tarih boyunca siyasi durum her zaman antika tarihinin manipüle edilmesine ve çarpıtılmasına neden olmuştur ve pazarlık harısı da bundan istisna değildir. Mesela miladi 1978'de bu harının Asya'da yaşayan Türklere ait olduğu düşünülmüş veya 1990'da İslam'ın gelişinden önce Harılar adlı bir makalede bu halıyı Altay halklarına atfetmişlerdir ve pazarlıkı dokuyanların kendileri olduğunu, sadece İran desenlerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Sohbetimizin devamında biraz da İran'daki halı ve kilim sektöründen bahsetmek yerine olacak. Halılar ve rengarenk kilimler uzun zamanlardan beri İran evlerine lüks bir eşya olarak kabul ediliyor ve dokumacılar İran'ın her yerinde sabır ve zarafetle halı dokumaktadır. Ancak İranlılar el dokuması halıların varlığını kadim sanat ve kültürlerinin sembolü olarak görüyor ve her zaman hoş karşılanıyor. İran halısı sanatın, dehanın, kültürün ve özgürlüğün sembolüdür. İran kültür ve sanatının temsilcisi diyebileceğimiz halı dokumacılığının öncüleri arasında yer alan İranlılar zamanla bu sanatı titizlik, yaratıcılık ve beğeniyle mükemmellik düzeyine taşımışlardır. İran halı dokuma sanatına ilişkin ilk belgelenmiş kanıtlar Sasaniler dönemiyle ilgili Çince metinlerde bulunabilir. Tarihsel kanıtlar halı kullanımının Ahmeniş döneminden beri yaygın olduğunu gösteriyor. Çoğu zaman halılarda kullanılan yün, ipek, pamuk gibi malzemelerin zamanla çürüdü. Bu sorunun arkeologlar ve tarihçiler için halının yaşını ortaya koymayı zorlaştırdığı unutulmamalıdır. Ancak tarihi kanıtlar ve belgeler Ahmeniş sarayında muhteşem halıların varlığına işaret ediyor. Belirtildiği üzere Büyük İskender, Pasargar'da muhteşem İran halılarını görünce şaşırmış ve sevinmişti. Selçuklular ve İlhanlılar döneminde halı dokumacılığı değerli bir sanat ve karlı bir iş olarak popülerdi. Yani o dönemin camilerinin kıymetli İran halıları ile döşeli olduğu belirtiliyor. Pek çok tarihi alıntı bu tarihi sanatın eskiliğini ve özgürlüğünü kanıtlıyor. Örneğin Gezenfon şu alıntılar var. Ahmeni sarayında zaman zaman çürüme nedeniyle deşirilen ve yerini başka halılara bırakan halılar vardır. Avrupalı arkeolog Kenneth Kruşa bu konuda şöyle yazmış. Eski İran tarihinde Taht-i Cemşid'in İskender tarafından ateşe verildi, lüks ve görkemli Ahmeniş halılarının yakıldığı bir döneme gidiyoruz. Şu anda bu çok güzel ve büyük İran endüstrisi artık farklı İran etnik grupları arasında en önemli el sanatlarından biri haline gelmiş ve her yıl birçok el dokuması halı İran'da üretilmekte ve tüm dünyada popüler olmakta ve dünya çapında ise popülerliği kazanmaktadır. Hatta Guinness Dünya Rekorlarına giren dünyanın en büyük el dokuması halısının rekoru da İran'a aittir. Metin ve belgelerden İran'da kilim ve halı dokumanın öncülerinin köylüler ve göçebeler oldu ve bu sanatın giderek diğer sınıfların ilgisini çektiği sonucuna varabiliriz. Genel olarak Tebriz, Kum, Kaşan ve İran'ın kuzey bölgelerinin halıları en popüler İran halıları olarak biliniyor. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız podcast serisine bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde dünyanın en eski halısı olan pazarlık halısı ve geçmişi ve de İran'daki diğer halı ve kilimlerin tarihinden bahsettik sizlere. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde sizlere İran'ın bir başka tarihi hazinesiyle tanışmak üzere mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.